Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minel mutedahhirin. Pek muhterem Kur'an dostları, Rabbimizin yardım ve inayetiyle Nisa suresinin 80. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Nisa suresi birçok efendim hayatımıza ahkam vaz eden, hükümler koyan ve bize birçok edepler öğreten bir sure. Bu bakımdan her bir ayetle inşallah Rabbimizin muradıyla buluşuruz ve ahlakımız Kur'an ahlakına adım adım, ayet ayet yaklaşır diye ümit ediyoruz. Estağfirullah. Men yuta'ir rasul fakat ata'allah. Ve men tevella fema erselnake aleyhim hafiza. Men yuta'ir rasul fakat ata'allah. Kim Resul'e itaat ederse hakikatte Allah'a itaat etmiş olur. وَمَنْ تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يظًا Kim de yüz çevirirse, Resul'e itaat etmezse, ey Nebi-i Ekrem, biz seni onlar üzerine bekçi göndermedik, buyuruluyor. Burada çok önemli bir nokta, Allah Resulüne itaatin Allah'a itaat sayılması. Dikkat edilirse, burada Resul kelimesi kullanılıyor, elçi demek. Kimin elçisi? Allah'ın elçisi. Dolayısıyla o elçinin söylediklerine, istediklerine itaat hakikatte Allah'ın muradına, Allah'ın iradesine, Allah'ın istediklerine itaat demektir. Bu itibarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi emrettiği zaman, bir şeyi müminden istediği zaman mümin insanın muhayyerlik hakkı yok aslında. Yapsan da olur, yapmasan da olur tarzında bir yola başvurması onun imanıyla bağdaşmaz. Ve bu çerçevede Resul'e itaati bir şekilde adeta gereksiz gören ve onu sanki sadece bir efendim Allah ile insanlar arasında mesaj getiren ve işi biten bir beşer, sıradan bir beşer olarak gören anlayışlar hakikatte Allah Resulüne Rabbimizin verdiği salahiyeti ve Rabbimizin verdiği değeri tam anlamıyorlar demektir. Bu çerçevede gerek kelam alimleri, gerek fakihlerimiz, fıkıh alimlerimiz, gerekse hadis alimlerimiz bu konu üzerinde çokça durmuşlar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dini alanda efendim istediği her şeyi yapılmasını arzu ettiği her şeyi diğer müminlerin mutlaka kabul etmeleri ve ona itaat etmeleri gerektiği üzerinde durmuşlardır. Dünyevi hususlar dediğimiz ki bugün bizim dünyevi hususlar dediğimiz birçok konu var ki hakikatte dini alandan dini alanın dışında değildir. Sosyal hayat işte belki bugünkü insanımız nazarında alışveriş dünyevi bir husustur. Evlilik dünyevi bir meseledir. Ama İslam nazarında, din nazarında, Kur'an nazarında bunların hepsi dinin içinde şeylerdir. Dini hükümlerdir, dini alanlardır. Öldükten sonra mirasın paylaşılması belki dünyevi gibi görülür. Hakikatte hepsi dinidir. Belki dünyevi meseleler derken daha çok teknik meseleler, işte ziraat meseleleri, bir takım dünyevi anlamdaki işlerimiz diyelim. Bu işler kastedilebilir. Ha, şunu ifade etmek istiyoruz. Dini alanda ki dinin kuşattığı hemen hemen her alanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği, yaptığı ve birilerinin yapıp da ses çıkarmadığı her şey dini bir hüviyet kazanmış oluyor. Ve orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu sunduğu çerçeveye itiraz ya da onu alsak da olur, almasak da olur bakış açısı bir mümince bakış açısı değil, Müslümanca bir bakış açısı değil. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi döneminde sahabesiyle ilişkilerine bakıyoruz. Mesela hurmaların aşılanması meselesinde olduğu gibi, işte savaşta harpte askerlerin konumlandırılması meselelerinde olduğu gibi, Efendimiz bir şey istediği zaman sahabe soruyor nezaketen, ya Resulallah, bu size vahiyle mi bildirildi yoksa kendi reyiniz mi, beşeri olarak tecrübeleriniz mi bunu böyle söyletiyor? Efendimiz vahiy dediği zaman zaten sahabenin diyeceği bir şey yok. Aler ra'si vel ayn, semi'na ve ata'na diyor. İşittik, itaat ettik ya Resulallah. Hemen onu yapmaya koyuluyor. Bu farz mıydı, vacip miydi, sünnet miydi sorgulaması bile sahabede yoktur. Yani o dönemde öyle bir, ya Resulallah bunu siz mi söylüyorsunuz, Allah mı söylüyor diye böyle bir ayrımda bulunmuyor sahabe-i kiram. Ancak dünyevi bazı meselelerle ilgili, işte ziraat ve benzeri meselelerle ilgili sahabe sorduğu zaman Efendimiz yok, bu benim kanaatim, benim tecrübi bilgilerim çerçevesinde söylediğim bir şey dediği zaman, o zaman sahabe-i kiram nezaketle, ya Resulallah öyle değil de şöyle yapsak nasıl olur diye teklifini getiriyor. Resulullah Efendimiz zaman zaman o teklifleri de onay veriyor. Tamam, öyle yapalım buyuruyor. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle dini alanda ibadet hayatımız dediğimiz hayatımıza dair, muamelat hayatımız dediğimiz alışveriştir, evlilik meseleleridir, daha başka hususlardır. Bu alana dair yapılmasını istediği her şey, yapılmamasını istediği her şey itaat edilmesi gereken hususlardır. Bu bakımdan bu itaatler de hakikatte Allah'a itaat sayılıyor. Men yuta'ir rasul fekad ata Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte Resul'e kim itaat ederse hakikatte Allah'a itaat etmiş olur. Hatta bu ayetin sebebi nüzulü olarak şöyle bir hadise nakledilir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam işte kendisinin sevilmesini ve tabi olunmasını istediği zaman, beni işte annenizden, babanızdan, çocuklarınızdan daha çok sevmedik de mümin olamazsınız benzeri sözler sahabesiyle paylaşınca, münafıklar diyorlar ki, bakın diyorlar, demek ki bu da diyorlar İsa Mesih gibi kendisini ilah mevkiine koyuyor. Kendisi işte bize şirki yasaklıyor ama şirke teşvik ediyor diyerek, tabiri caizse kendi aralarında böyle küstahça ve edepsizce konuşuyorlar. Bunun üzerine bu ayetin nazil olduğu ifade edilir. Men yuta'ir rasul fakat eta Allah. Kim Resul'e itaat ederse hakikatte Allah'a itaat etmiş olur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُّحَى ayetinde de ifade edildiği gibi, o konuştuğu zaman kendi arzusu, kendi hevası, kendi canı öyle istediği için konuşmaz diyor Cenab-ı Hak. O diyor kendisine vahyolunan şeyleri konuşur. Evet, bir Kur'an vahyi vardır Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bir de Cenab-ı Hakk'ın ona özel olarak vermiş olduğu hususi vahiyler de vardır. Efendim, bazen rüya aleminde, bazen uyanıkken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak'tan gelen bir takım ilhamlar vardır, vahiyler vardır. Bu çerçevede mümine düşen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yapılmasını istediği şeylere teslim olmak aslında. Hikmetini o an çözemese bile teslim olmak. Hikmet, siz bir hikmet anlarsınız o hükümle ilgili, o emirle ilgili, o nehiyle ilgili, ama belki onun içinde 10 tane, 100 tane hikmet gizlenmiştir, onu bilemezsiniz. Dolayısıyla biz şuna bakarız bugün. Resulullah hayatta yanımızda olsaydı, biz Resulullah'ın yanında olsaydık, Resulullah ne istediyse hiçbir sorguya, suale, cevap ya da gerek duymadan hemen itaat etmekle mükelleftik, itaat etmeliydik. Ama bugün Resulullah fiilen aramızda olmadığı için bize düşen, Resulullah'tan bize gelen haberler, gerçekten Resulullah'tan böyle bir haber geldi mi gelmedi mi araştırmasını yapabiliriz sadece. Yani bu gelen haber, bu gelen hadis sahih bir hadis midir, yoksa gerçekten Hazreti Peygamber'in söylemediği bir söz müdür? Ha, şunu öğrenirsek, bilirsek ki bu sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylemiştir. Elimizdeki delillerimiz, kitaplarımız, hadislerin senetleri bunun böyle olduğunu gösteriyor diyorsak, burada mümine düşen artık tek bir şey vardır. o emri en güzel şekilde yerine getirmek. O dini hayatımıza efendim dünyamızın Allah'ın istediği çerçevede şekillenmesine yönelik hadisler, Resulullah'ın istekleri bizim için itaat edilmesi gereken isteklerdir. Ve men tevella, bakınız demek ki herkes Resulullah'tan efendim gelen her emre boyun eğmiyor. Kimisi sırt çeviriyor, yüz çeviriyor, görmezden geliyor. Kendi hevasına tabi olmak ona daha çok efendim belki kendine hoşuna gidiyor. Yüce Rabbimiz onlara da işaret ediyor. Kim diyor yüz çevirirse, böyle bir itaate yönelmezse, ey Nebi Ekrem, biz seni onlar üzerine bekçi göndermedik. Yani zorlayacak değilsin. Sen onları zorla kendi isteklerine tabi kılacak değilsin. Bu çerçevede sana düşen doğruyu söylemektir, tebliğ etmektir, beyan etmektir, açıklamaktır, yol göstermektir. Uymazlarsa kendileri bilir demektir. Onları kendi hallerine bırak. Sen sana düşeni yap. Onlar yapıp yapmamakta tamam özgür iradeleriyle hürdürler. Ancak yapan onun ecrini alacak, mutlaka mükafatını görecek. Yapmayan da başına gelecek cezayı düşünsün. Artık orası senin sorumluluğunda değil diye Rabbimiz Habib-i Ekrem Efendimiz'e böyle bir hatırlatmada bulunuyor. Gerçekten dini hayat gerek mümin olmayanların imana zorlanması noktasında olsun, gerekse mümin olanların, dinin içine giren insanların dinin ahkamını, hükümlerini yaşama noktasında olsun, böyle bir zorlama diye ifade edebileceğimiz bir şekilde gerçekleşmez. Çünkü zorlamayla insanlar daha samimi mümin olmazlar, belki münafık olurlar. Ancak İslami hükümlerde zaman zaman zorlama gibi görülen, müeyyide gibi görülen bir takım cezalar vardır. İşte adam içki içmiştir, içki içmenin bir cezası vardır. Zinaya gitmiştir, zinanın bir cezası vardır. Ve benzeri bir takım hırsızlık yapmıştır, cezası vardır. Bunlar daha çok efendim toplum huzurunu bozan, tabiri caizse anarşiye götüren, fitneye sebebiyet veren hususlardır. Kişinin sadece kendini ilgilendiren değil, toplumu da ilgilendiren meseleler olduğu için o konularda mutlaka bir takım müeyyideler vardır. Bu müeyyideler dinin yaşanması noktasında zorlama gibi değil, belki hayatın daha nizamlı, intizamlı, herkesin hakkına, hukukuna riayet edilecek bir şekilde devamı için gerekli olan cezalardır. Hemen hemen her toplum zaten bu çerçevede bir hukuki düzenlemeye sahiptir. İslam toplumu ise Allah'ın göstermiş olduğu ölçüler çerçevesinde böyle bir düzenleme yoluna gider. Ve yekuluna ta'a, itaat ettik derler diyor. Önce senin yanındayken senin sözlerini dinlerler, tamam baş eğerler adeta, tamam teslimiz derler. Bunlar daha çok münafıklarla ilgili bu ayet-i kerime, 81. ayet. Ve yekuluna ta'a, İtaat ettik derler. فَاِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, ama senin yanından ayrıldıkları zaman, diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben Cenab-ı Hak, senin oradan ayrıldıkları zaman, بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذ۪ي تَقُولُ, onlardan bir grup, itaat ettik diyenlerden bir grup, gece karanlığında ya da gizlice bir yerde, efendim senin söylediğinin aksine bir yol tutarlar. Aksine bir yola girerler. Aksine adeta kendi içlerinde efendim senin yanındayken tamam baş eğer görünürler ama baş başa kaldıkları zaman gizlice, özellikle çoğu zaman geceleyin yaptıkları için beyyete kelimesi kullanılıyor burada. O gece vakti gizlice senin söylediğinin başkasına bir şekilde yönelirler. Vallahu yektubu ma yubeytun, Allah onların geceleyin neler yaptıklarını, o gizli gizli neler kurduklarını yazıyor diyor. Cenab-ı Hak yazıyor. Onları kayıt altına alıyor Cenab-ı Hak. Ne yaptıklarını görüyor ve biliyor çünkü. Artık fe'ariz anhum, sen onlardan artık ey Nebi Ekrem yüz çevir. Yani aldırma diyor. Var onlar kendilerince gizli gizli tuzaklar kursunlar. Var sana söylediklerinin aksini yapmaya gayret etsinler. Bunu bir şekilde kendi aralarında bir takım toplantılar yaparak da gerçekleştirsinler. Fark etmez. Sen onları aldırma. Onlardan yüz çevir. Ve tevekkül alallah, Sen yalnız Allah'a güvenip dayan. Onların entrikaları tabiri caizse seni endişelendirmesin. Seni ümitsizliğe sevk etmesin. Seni yolundan alıkoymasın. Ve tevekkül alallah, yalnız Allah'a güvenip dayan. Ve kefâ billâhi vekîlâ, zaten vekil olarak sana Allah yeter. Seni savunacak birisi olarak efendim, senin dayanıp güveneceğin bir zat olarak Allah kafidir. Yani başka birilerine çok yaslanman gerekmiyor diyor adeta Yüce Rabbimiz Habibi Edibine. Sen gönlünü Rabbine bağla, her türlü fitne ve desiseye karşı yalnız ona güvenip dayan, şunu bil ki Allah vekil olarak kafidir. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Bu adeta Yüce Rabbimiz hem inkar edenlere hem de münafıklara yönelik olarak nasıl böyle bir şey yaparlar ki onlar dercesine اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Hiç mi Kur'an'ı tefekkür etmiyorlar? Hiç mi Kur'an'ı baştan sona şöyle bir gözden geçirip ne diyor bu kitap? Bu kitabın ana mesajları nelerdir? Murad-ı ilahi nedir diye hiç tedebbür etmiyorlar mı diyor. Hiç bu ayetleri anlama çabası onlarda yok mu? اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ Şayet bu kitap, bu Kur'an Allah katından başka bir yerden olacak olsaydı, eğer Allah'ın kelamı değil de bir başkalarının kelamı olacak olsaydı, Allah tarafından değil de şeytanlardan, cinlerden gelmiş bir takım sözlerden oluşmuş bir mecmua gibi ya da insanların bir araya gelip yazdıkları bir kitap gibi olacak olsaydı, levecedu fihi ihtilafen ketira, o kitapta birçok ihtilaf bulurlardı. Birçok çelişen görüşlere rastlarlardı. Yani tutarsız bir kitap olarak görürlerdi. Bunlar diyor, ey Nebi Ekrem, sana gelen bu kitaba da mı hiç bakmıyorlar diyor Cenab-ı Hak adeta. Hiç bakmıyorlar. Nasıl böyle ikili oynuyorlar efendim? Sana, senin yanında böyle boyun eğdik diyorlar. Daha sonra aleyhinde çalışıyorlar. Şu Kur'an'da mı okumuyorlar diyor. Allah katından olduğu apaçık olan bu mucize kelamı da mı görmüyorlar? Çünkü Kur'an-ı Azimuşşan'ın içinde hemen hemen her konuya değiniliyor. Yaratılış konusuna değiniliyor efendim. İnsanın hayat hikayesine değiniliyor. İnsanın hayatta nasıl yaşayacağına dair hükümler var. İbadet hayatı var, evlilik hayatı var. Yerlere, göklere işaret ediliyor. Her şey neredeyse yaş ve kuru her şey Kur'an-ı Azimüşşan'da bahsediliyor. Ve Kur'an bütünlüğü içerisinde baktığınız zaman bir ayet diğer bir ayetle hiçbir zaman da çelişmiyor. Demek ki beşer sözlerinde ne kadar güçlü alim, ne kadar güçlü fikir adamı olursa olsun, insan bir yerde çelişkiye düşebiliyor, ihtilafa düşebiliyor. Kendi içinde tutarsızlıklara düşebiliyor. Yüce Rabbimiz Kelam-ı Kadim'de, yani Kur'an-ı Azimüşşan'da böyle bir çelişkinin olmadığını beyanla, bu diyor, eğer ibret nazarıyla tam okuyacak olsanız, gerçekten anlamaya çalışsanız, şunu görürsünüz ki o Kur'an'da asla çelişki yok. Madem ki çelişki yok, o zaman bu ancak Allah tarafındandır. Bu bakımdan beşer kelamları, mesela bir yazarımız diyelim bir kitap yazıyor. Bir sene sonra bir daha yaz deseniz, yazdığı kitaptan birçok şeyi değiştirerek yenilemek ister. Cümleyi değiştirmek ister. Verdiği kararlara da dönüşüm olmuştur. Yeni yeni bilgiler edinmiş, tekrar ilaveler yapması gerekebilir. Bu beşer kelamı için böyledir. Allah'tan gayri yazılan kanunlarda da öyle değil mi? Bakıyorsunuz anayasa yapıyorlar insanlar. Hem de koca koca profesörleri topluyorlar. Uzun uzun çalıştırıyorlar. Bir anayasa yaptırıyorlar. Anayasaya bakıyorsunuz. 3 sene sonra diyorlar ki şu madde olmamış. Hadi bir daha değiştirelim. Şu kanun maddesi olmadı. Bir daha değiştirelim. 50 kişi 100 kişi bir araya gelip bir madde çıkarıyor. Sonra işte kısa sürede tekrar değiştirmek gereği hissediyorlar. Hani yaptık bir anayasa, artık bu böyle gider diyen yok. Sürekli değişiyor. O kadar insan kafası bir noktada toplandığı halde böyle, tabiri caizse görüş birliğine vardıkları halde böyle birçok çelişki ortaya çıkıyor sonra. Ama ilahi kelam olan Kur'an-ı Azimüşşan'da, ki hiçbir tahrif kendisine ulaşmadığı için, hiçbir beşer eli değmediği için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'ın Allah kelamı olduğuna en büyük delillerden birisi olarak bu içinde çelişkinin olmadığını göstermiş oluyor. Ve izâ câehum emrun minel emni evil havfi eza'u bih. O münafıklara, o ikiyüzlülere emniyet meseleleriyle ilgili, güven meseleleriyle ilgili ya da herhangi bir korku, endişe, tedirginlikle ilgili bir şey gelecek olsa, emniyeti efendim ilgilendiren, emniyet dediğimiz güven meselesi diyelim, toplumun güvenliğini ilgilendiren ya da insanların bir takım endişelere düşmesine sebep olabilecek bir takım haberler kendilerine geldiği zaman eza'u bih, hemen onu yayarlar. Yaygarayı basarlar tabiri caizse. Yani işte falan ülke bize harp ilan edecekmiş diyelim. Böyle bir şey duydular, bir haber. Hemen topluma bir korku, endişe salmaya çalışırlar diyor Yüce Rabbimiz. Böyle aslında bugün medyanın yaptığı da nispeten böyle bir şey. Yani hakikaten münafıklık yapıyor çoğu zaman. Nasıl münafıklık yapıyor? Çok küçük bir efendim emniyet meselesini, müthiş bir memleketi güvensizlik uçurumundaymış gibi, öyle bir tehlike varmış gibi büyütüyor mesela. Çok büyütüyor, bir anda büyütüyor. Ufak bir yerden bir haber sızdırıyor. O haber belki devletin güvenliğiyle ilgili bir haber. Belki oradaki yaşayan insanlar adına son derece önemli bir haber. Ama bu haberin hakikatini araştırmadan anında yayılmasına vesile oluyor. Bu demek ki bir aslında münafık hastalığı. Münafık hastalığı. Cenab-ı Hak da münafıklarla ilgili böyle bir haber veriyor bize. Ne zaman diyor kendilerine güven ve korkuyla alakalı bir iş ortaya çıksa ve gelse, böyle bir haber gelse hemen bunu yayarlar. وَلَوْ رَدُّوهُ اِلَى الرَّسُولِ وَاِلَى اُلِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Halbuki şayet diyor böyle yapacaklarına, yaygarayı koparıp yayıp yayacaklarına, şöyle yapsalardı keşke, onu peygambere iletselerdi o haberi. Bir haber duydunuz, korku ya da emniyetle ilgili bir mesele duydunuz. Keşke diyor bunu peygambere götürselerdi ya da yetkililere götürselerdi. Ve ülül emri minhum, içlerinden yetki sahibi olanlara götürselerdi. Bu işle ilgili idareciler, yetkililere bunu götürmüş olsalardı. لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. O haberi en güzel şekilde okuyup ondan bir takım sonuçlar, sıhhatli sonuçlar çıkarabilecek olanlar bunu anlarlardı. O haberin, ortaya çıkan haberin mahiyetinin ne olduğunu onlar çok daha iyi anlardı. Ama anlamayacak şekilde rastgele, diyelim bugün televizyonda bir haberi basıyorsunuz ya da bir gazeteye bir haber basıyorsunuz. Milleti tedirgin ediyorsunuz. Yüzlerce insanı, binlerce insanı tedirgin ediyorsunuz. Bu münafıkça bir şey diyor Yüce Rabbimiz. Esas diyor bunu uzmanlarına ya da yetkililerine ulaştırmak gerekir. Onlar belki bazı haberleri gizlemek esastır. Yani toplumda kitle psikolojisi diye bir şey var. Kitleyi yanlış yönlendirirsiniz. Birçok yıkımlara sebebiyet verirsiniz. Dolayısıyla burada müthiş kulaklarının içine girer insan. Müthiş zulümlerin içine düşebilir. Yani zalimliklerin içine düşebilir. Bu bakımdan insan hatta içinde kendi ailede bile efendim belki aile reisine taşımak lazım bazı şeyleri. Ailenin hepsiyle birden paylaşıvermemek lazım. Yanlış oluyor. Komşularla paylaşıyor. Apartmanla paylaşıyor insan. Birden paylaşıyor. Bunun adına işte dedikodu diyelim. Bu dedikodu toplumları tabiri caizse huzursuz eden, herkesi bir şekilde efendim tedirgin eden bir nokta. Bunun için bu noktalarda çok titiz davranmak gerekiyor. Yüce Rabbimiz de bize bunları hatırlatıyor. Velev la fadlullahi aleykum ve rahmetuhu lettebahtumuş şeytane illa kalila. Allah'ın sizin üzerinizde fazla ihsanı ve rahmeti olmasaydı şayet diyor Yüce Rabbimiz, sizin çoğunuz, hatta hepiniz, çok azınız müstesna şeytana tabi olacak, onun izinden gidecektiniz. Allah demek ki şeytanın peşine düşmemek ya da şeytanın askeri olmamak kişinin kendi iradesinden ziyade Allah'ın fazlı ve ihsanı ve ikramıyla gerçekleşebilen bir nimet. Demek ki Allah'ın fazlı ihsan olmayacak olsa hemen hemen hepimiz efendim şeytanın adımlarına uyacağız, izine uyacağız. Bu bakımdan Yüce Rabbimiz bizi sürekli, bakınız Kur'an-ı Azimuşşan'da, şeytanın şerrinden Allah'a sığınmaya davet eder. Euzubillahimineşşeytanirracim demek, o lanetlenmiş, taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyoruz. Allah bize bunu öğretiyor. Ne zaman diyor sizin içinize böyle bir şey düşecek olsa, kötü bir dürtü gelecek olsa hemen Allah'a sığının. Şeytanın şerrinden Allah'a sığının. Çünkü insanoğlu zayıfız, hepimiz zayıfız. İçimizde nefsimiz var. Kötülüklere karşı meyyal yaratılmışız. Böyle kayar gideriz. Öyleyse tut beni ya Rabbi diyeceğiz. Nasıl Yusuf Aleyhisselam'a böyle o Züleyha valide tarafından bir teklif yapıldığı zaman onun ilk dediği bir şey vardı. Kale me'azallah dedi. Allah'a sığınırım dedi. Ve Allah'a sığınırım dediği için Allah onu korudu. Aynı şekilde her bir günaha karşı aslında belki Rabbim sana sığınıyoruz demeli. Kendimize güvenmemeliyiz. Manevi halimiz ne olursa olsun, ilmi seviyemiz ne olursa olsun, efendim irfani seviyemiz ne olursa olsun, hikmet babında yüksek derecelere de erişmiş olsak, Allah'a sığınmak her zaman için, hepimiz için gerekli bir şeydir. Buradan Yüce Rabbimizin bu hatırlatmasından bunu anlıyoruz. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ Bakın, Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı sizin üzerinize, لَتَّبَعَتُمُ الشَّيْطَانَ اِلَّا قَلِيلًا Hepiniz, çok azınız hariç, şeytanına tabi olacaktınız. Şeytana tabi olacaktınız. Belki, evet, çok azınız diyerek de, tamam, bu konuda ciddiyetini koruyan çok az kullar müstesna, onlara da bir istisnalık koyuyor Yüce Rabbimiz. Ama genel itibariyle hepiniz toptan adeta şeytanın uşağı haline gelecektiniz uyarısında bulunuyor Rabbimiz. Ve Allah'ın fazlı tabii nelerdir? Allah'ın fazlı bizim gönlümüze bıraktığı ilhamlar, Yüce Rabbimizin bizim içimize bıraktığı duygular, negatif duygularımızı durdurması, pozitif enerji olarak içimizde güzel duyguları yeşertmesi Allah'ın fazlı olduğu gibi, Kur'an-ı Azimuşşan Allah'ın en büyük fazlalarından birisidir. Yani Kur'an bize şeytanın hangi noktalarda bize ilişeceğini gösteriyor. Hangi noktada nasıl tedbirler almamız gerektiğini hatırlatıyor. Artı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu anlamda Allah'ın bize bir fazlıdır, ikramıdır. Nitekim ayet-i kerimede zaten لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ diye başlar. Andolsun ki Allah müminlere çok büyük bir ihsanda bulunmuştur. Kendi içlerinden bir peygamber göndermek suretiyle buyurmuştur. Öyleyse Allah'ın en büyük fazlı, üzerimize olan en büyük fazlı, ikramı, ihsanı, rahmeti, bize rahmetellil alemin olan bir peygamber göndermesi, yine bütün alemlere rahmet, sadırlarımızdaki hastalıklara şifa olan bereketli bir kitabı bize indirmesi. Bu Allah'ın en büyük fazıllarından. Elbette bunlardan ibaret değil. Daha nice nice bize Yüce Rabbimiz güzel güzel Rabbani alimler nasip ediyor. Mürşitler nasip ediyor. Salih ve sadık arkadaşlar, müminler nasip ediyor. Bunlar da bize Allah'ın büyük bir lütfu keremi. İnsan bu tür alimlerin, ariflerin yanında, yakınında, salih arkadaşların arasında kötülük işleyemiyor. Yani şeytan onlara kolay yaklaşamıyor. Öyleyse insana lütfedilen salih ve sadık arkadaşlar, mürşidi kamiller, gerçek alimler de Allah'ın bize bir fazlı ihsanı. Onun için Allah'ın o nimetlerinin de kadrini bilmek gerekiyor. Onun da şükrünü eda etmek gerekiyor. Fekatil fi sebilillah. Ey Nebi Ekrem, sen Allah yolunda cihad et. Allah yolunda savaş. Bakınız, tek olarak Resulullah'a böyle bir hitap var. Ey Nebi Ekrem, sen Allah yolunda savaş. La tükellefu illa nefsek. Sen senden sorumlusun diyor. Sen ancak kendinden sorumlusun. Bakınız, bu anlamda mükellefiyet kendine aittir. Sen yapıp yapmadığından Allah'a karşı sorumlusun. La tükellefu illa nefsek. Yalnız sen kendi nefsinden sorumlusun. Ve harridil müminin. Ama bu arada müminleri de teşvik et diyor. Müminleri de teşvik et. Gayrete getir. Asallahu en yekuffe be'sellezine keferu. Umulur ki bu sayede Allah, eğer sen savaş eder, cihad eder, zulme karşı, efendim haksızlığa karşı tam bir şekilde direnir ve müminleri de teşvik edersen, bu sayede Allah kafirlerin güçlerini bertaraf eder. Kafirlerin yapacağı kötülüklerin önüne geçer. Vallahu eşeddü be'sen ve eşeddü tenkila. Allah Celle Celaluhu güç bakımından da çok büyüktür. Cenab-ı Hakk'ın gücüyle hiçbir şey kıyaslanmaz. Cezalandırma bakımından da son derece şiddetlidir Yüce Rabbimiz. Öyle olunca sen sana düşeni yap diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Demek ki kimse savaşmasa, kimse savaşa gitmese Resulullah'a öyle bir emir gelmiş ki tek başına gidecek. Nitekim Huneyn'de mesela böyle bir hadise oluyor. Huneyn'de çok kalabalık müminler. Mekke fethedilmiş. Birçok mümin ordusu var. Böyle çok oldukları için artık karşımızdaki düşman kim olursa olsun bize dayanmaz diyerek böyle bir özgüvende gelmiş. Hatta kendilerini beğenmişler Kur'an'ın ifadesiyle. Ucube düşmüşler yani. Ve ilk anda düşmanla karşılaştığında bozguna uğruyorlar. Fakat Resulullah tek başına devesinin üstünde efendim düşmana doğru ilerliyor. Ben Allah'ın Resulüyüm diyerek, ey insanlar gelin bu tarafa diyerek tekrar toplanıyorlar da ondan sonra zafer tekrar nasip oluyor. Öyleyse bir insan, belki tabii bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a has bir emir. Fakat bir insan da deniyor ki alimlerimiz, tek başına da kalsa, normalde tabii tek başına savaş yapılmaz. Ama öyle zaman olur ki tek başına kaldığınız bir savunma mekanizmasının içinde kendinizi bulursunuz. Orada da kaçmamak, orada da Allah'ın dinini korumak, müminleri korumak, kollamak, onlara erişecek zararı bertaraf etmek için gerektiğinde tek başına da mücadeleyi göze alabilmelidir demişler bazı alimlerimiz. Bu ayetten böyle de bir yorum çıkarmış. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak, ey Nebi-i Ekrem, sen senden sorumlusun, kendinden sorumlusun anlamında böyle bir mükellefiyet yüklediğine göre hakikaten bugün de belki buradan şöyle bir edep çıkarmak mümkün. Elbette insanları zorla Allah'ın dinine sokacak halimiz yok. Değil mi? İnsanların gönlüne zorla imanı da sokmak kudretimiz yok. O da bizim elimizden bir şey gelmez. Ama elimizden gelen ne varsa sadece onu yaparız. Onu yapmazsak şayet mesul oluruz. İşte hakkı söyleyeceğiz, doğruya irşad edeceğiz. Efendim hatırlatacağız insanlara gerçekleri. Ha yapmamış, onun meselesi efendim. Benim meselemi güzel yapayım. Ben üzerime düşeni yapayım. O yapmayacak olursa o kendi bileceği bir şey. Anne babalar için de durum aynıdır. Çocuğuyla ilgili yapabileceği tavsiyesini yapar. Efendim elinden gelen her türlü imkanı kullanmaya gayret eder. O zaman anne baba olarak vazifesini yapmıştır. Artık çocuk zaten 18 yaşına geldiyse, işte ona 15 yaşına geldiyse, buluğa erdiyse sorumluluk da ona aittir. Onun için hakikaten bu önemli. Mükellefiyetimiz yani sorumluluğumuz nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bunlar son derece Rabbimizin hatırlattığı önemli noktalar. 85. ayet. Men yeşfa şefaaten haseneten yekun lehu nasibun minha. Kim diyor güzel bir iyilik konusunda, bir hasene konusunda, yani güzel bir aracılıkta bulunursa, bir iyiliğe aracılıkta bulunursa, şefaat ederse, ona ondan bir nasip var. O iyilikten nasip var. Siz falan zenginin zekat vermesine vesile oldunuz veya bir hayır yapmasına vesile oldunuz. Cenab-ı Hak buyuruyor ki onun yaptığı o güzellikten sana bir nasip var. Onun ecrinden bir şey kesilmeden. Bu bakımdan insan kendisi kendi imkanlarıyla yapabileceği her şeyi yapsın hayır olarak. Ancak şunu da görelim ki eğer hatırımız varsa birilerinde, o da bir imkandır. İnsanın sözü dinlenen birisi ise o da çok büyük bir imkandır. Allah sana öyle bir sözüne tesir yüklemiş. Birini hayra teşvik edebiliyorsun. O zaman o da senin bir servetindir, manevi bir servetindir. O serveti iyi kullanmak lazım. Gerçekten etrafımızdaki her bir insana iyilik yapmak ve onun da artı iyilik yapar insan haline dönüşmesine katkıda bulunmak, insanı büyüten şey budur. Hayırları çoğaltan şey budur. Bu bakımdan gerçekten insan bunu da kendi imkanları çerçevesinde görmeli. Bazen bir makam sahibi oluyorsunuz. Sizin sözünüzü insanlar daha çok dinliyorlar. Yani diyorsun ki efendim şu kötü, mesela bir iktidar sahibisin. Bir yerde kötülük işleniyor. Diyorsun ki bunu kapatın diyorsun. Bir başkası kapat dese kimse onu tınmayacak tabiri caizse. Dinlemeyecek. Ama sen o makamda onu söylediğin zaman peki efendim madem öyle istiyorsunuz diyor adam baş eğecekse o kötülüğe orada dur diyeceksin. Veya birine diyorsun ki ya şuraya bir okul yapsanız iyi olur. Sizin maddi imkanlarınız yerinde diyorsun. Makam sahibisin diyelim ki veya itibar sahibisin, manevi hal sahibisin. İyi bir alimsin, iyi bir arifsin, bir mürşitsin. O zaman o insana o hayrı işletebileceksen onu yapacaksın. Yapacaksın. Hem o ecir kazanacak hem de vesile olduğun için sen o hayra vesile olduğun için sen ecir kazanmış olacaksın. Sen bir güzellik elde etmiş olacaksın. Bu bakımdan hayrı çoğaltma adına insan sadece kendine verilen nimetlere bakmamalı. Aynı zamanda etrafta kimlere ne tür hayırlar yaptırabilirimin de hesabını yapmalı. Gerçek akıllılık da böyle bir şey aslında. Gerçek akıllılık böyle bir şey. Men yeşfa şefaaten haseneten yekullehu nasibun minha. Kim iyi bir noktada aracılık yaparsa, güzel bir aracılık yaparsa, hayırlı olan noktalarda ondan ona bir nasip var. Hatta şöyle söyleniyor. Mesela özellikle insanlar arasında adaletli davranılmadığı, rastgele adam kayırmaların olduğu toplumlarda, yani birinin adamını işte şey yapıyorsun, ehliyetli olmadığı halde, liyakatli olmadığı halde belli makamlara getiriliyor. Böyle zamanlarda diyor, böyle zamanlarda gerçek liyakatli insanları oraya getirme anlamında aracılık yapmak, tabiri caizse referansta bulunmak, bu da önemlidir deniyor. Torpilin işlediği yerlerde, öyle söyleyeyim, bir takım adam kayırmaların, akraba kayırmalarının ya da parti kayırmasının diyelim, değişik şekillerde, cemaat kayırmasının diyelim, değil mi? Bir takım kayırmaların olduğu yerde işler adaletli ve hakkaniyetli yürütülmüyor. Ehliyetsiz insanlara belli makamlar tevdi ediliyorsa, orada itibarlı insanların doğru kişilere aracılık yapması günah değil, tam tersine onların yaptığı hayırlara ortaklık olacağından büyük bir hayırdır deniyor. Tefsirlerde buna da gerçekten yer verilmiş. Önemli bir nokta. Devamı ayetin وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّيَةً يَكُلَّهُ كِفْلٌ مِنْهَا. Kim de kötü bir aracılık yapacak olursa, kötü bir şefaatte bulunacak olursa ya da kötülüğe vesile olacak tarzda bir aracılıkta efendim rol alacak olursa ona da ondan bir nasip var. Düşünün, liyakatsiz olduğunu biliyorsunuz ama halanızın oğlu, dayınızın oğlu, neyse kızı falan, gelini neyse diyerek layık olmadığı halde bastırıyorsun. Senin de hatırın var. O ehliyetli adamı almıyorlar ya da liyakatli insanı almıyorlar, adaletli insanı almıyorlar. Senin hatırını kıramadıkları için senin adamını almak durumunda kalıyorlar. O alanlar da mesul. Yanlış bir iş yaptıkları için bu işe aracılık yapan da mesul. Yüce Rabbimiz burada açıkça efendim kötülüğe aracılık yapmanın kötülükten pay sahibi olmak, almak anlamına geldiğine işaret etmiş oluyor. Bu bakımdan kime aracılık yaptığınızı da doğru bilmelisiniz. Yani bu da son derece önemli. Tanımadığınız insana bazen olur. Telefon ederler. İşte şöyle bir arkadaş var. Bu arkadaş falan yere girmek istiyor. Sizin isminizi referans yazabilir miyiz? Zaman zaman benim de başıma geldiği oluyor bu. Ben de diyorum ki, kardeşim ben o arkadaşı tanımıyorum. Dolayısıyla benim ismimi belki yazabilirsiniz. Ama şayet bana soracak olurlarsa ben o insanı tanımıyorum diye cevap veririm diyorum. Çünkü tanımadığım bir insana benim referans olmam, hakikaten adam bakarsın hainin birisidir, efendim, zalimin birisidir, liyakatsizin birisidir. Gireceği yerde, iş yerinde belki senin ismini kullanacaktır. Orada kötü bir şey aracılık yapmak doğru değil. Ha, yapılacaksa gönder kardeş bir gelsin, bir tanışalım, bir şey yapalım. Ben bir tanıyayım en azından. Soracak olurlarsa da tanıdığım kadar bilgi vereyim dersiniz. Yani yoksa rastgele aracılıklarda bulunmak manen insanı mesul kılar. Ve kâne Allahu alâ kulli şeyim mukîta. Yüce Rabbimiz, yani Allah, hemen her şeyi görüp gözeten ve karşılığını verendir Rabbimiz. Allah her şeyin karşılığını tam olarak verendir. Yani iyiliğe vesile olduysanız oradan size pay ayırıyor Rabbimiz. Kötülüğe vesile olduysanız oradan da size pay geliyor. Dikkatli olmak gerekiyor. وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّهَا Ey müminler! Siz bir selamla selamlandığınız zaman, bir selam verildi size, siz de ondan daha güzeliyle efendim selama karşılık verin ya da hiç olmazsa misliyle, aynıyla karşılık verin. Mesela size Efendimiz'e Efendimiz'in bu konuda hadisleri var. Size esselamu aleyküm derlerse siz ve aleyküm selam ve rahmetullah dersiniz. Bak ondan bir artı fazla bir şey korusunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah derlerse ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatüh dersiniz. Yani daha ilerisi yok sünnette. Bazıları daha eklerde yapıyorlar. En güzeliyle cevap vermek, onun verdiğinden daha güzeliyle cevap vermek birinci tavsiye. Hiç olmazsa diyor aynı ile yapın. Esselamu aleyküm dedi ve aleyküm selam deyin. En azından bunu söyleyin. Ama daha aşağısı olmasın. Bunu çok her konuya götürüyorlar. Mesela bazı alimlerimiz diyorlar ki hediyeleşmede de böyle. Birisi size bir hediye getirdiyse mümkünse benzer bir hediyeyle karşılık verin. Daha güzeliyle verirseniz elbette daha güzel olur. Bunlar nedir? Bunlar karşılıklı olarak arada muhabbeti artıran hususlardır. Ve selamlaşma da son derece önemlidir. Biliyorsunuz selamı vermek sünnet, almak farzdır. Eğer topluluk halindeyse birisi tek başına selam verdi, topluluktan birisinin alması selamın hepsi hepsinin almış yerine geçer, hepsi tarafından alınmış yerine geçer diyerek onu farz-ı kifaye olarak görenler var. Ama İmam-ı Azam gibi bazı alimlerimiz her birinin ayrı ayrı diyor selamına cevap vermesi lazım dedikleri oluyor. Bu bakımdan hatta mektupla birisi size selam göndermiş olsa ona selama cevap vermek gerekir derler. İster yazıyla, ister sözlü bir şekilde. Hiçbirini yapamayacaksan durup tam orada Esselamu Aleyküm demiş mektubun başında. Şimdi mesajlarda çok oluyor. Değil mi? Her mesajda cevap veremiyorsunuz. En azından ve aleyküm selam demek lazım. Ve aleyhisselam demek lazım. Ona da selam olsun, sana da selam olsun diyerek o an selamı almak lazım. Gıyabında dua yerine geçmiş olur. Çünkü her mesaja cevap veremiyorsunuz. Her mektuba yazılı cevap veremiyorsunuz. Kaldı ki şu an tabii fazla mektup gündemde değil artık. İletişim çağında mektuplar genelde ikinci plana kaldı. Halbuki mektubun sıcaklığı da bir ayrı. Evet. Evet, size diyor bir selam verildiği zaman siz de en güzeliyle o selamla karşılık verin ya da en azından aynı derecede olanıyla karşılık verin. İnnallâhe kâne alâ kulli şeyin hasîbâ. Muhakkak ki Allah her şeyi en güzel şekilde hesap eder, hesaba kor. Her şeyi inceden inceye Rabbimiz değerlendirir. 87. ayet. Allahu la ilahe illahu. O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Leyecme'annekum ila yevmil kıyame la raybe fih. O sizi mutlaka gelmesinde şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya toplayacaktır. Hepinizi toplayacaktır. Ve o günün gelmesi noktasında hiçbir şüphe de yoktur. Allah şüpheyi inananlardan ya da bu kelamı duyanların hepsinden kaldırmak istiyor. Bunda şüphe etmeyin diyor. Bu kıyamet mutlaka gelecek. Hepiniz öldükten sonra ayağa kalkacaksınız. Mahşerde toplanacaksınız. Ve hepiniz Rabbin huzurunda bir araya geleceksiniz. Allah toplayacak sizi. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Hala diyor siz bu kıyamet günü dirilişten ve kıyametin olup olmamasından şüphe içindesiniz öyle mi? Ya Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Siz başka kimin sözüne inanacaksınız anlamında Rabbimiz bu kıyametle tekrar bir uyarıda bulunuyor bütün insanlığa, bütün müminlere. Yüce Rabbimiz ahirete yakinen iman eden kullarından eylesin cümlemizi. İnşallah Kur'an-ı Azimuşşan'ın yüreğimize vermek istediği, gönlümüze oturtmak istediği şu ahiret şuuru, iyilik şuuru ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı tebaiyet şuuru, uyma şuuru, onun izinden gitme şuurunu lütfetsin diyoruz. Ve bugünlük bu kadar da yetiniyoruz inşallah. Gelecek dersimizde 88. ayet-i kerimeden devam ederiz inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha.